Ayrım 14 Yırtıcı Kuş Wilbur Smith Sayfa 169 Sönük fener ışığında bile hasmının ne tür bir kişi olduğunu anlamıştı. Ranzasından yeni kalkan Hollandalı tıraş edilmiş kafasına peruğunu geçirmek için zaman bulamamıştı. Ama sivri uçlu bıyığı onun modayı izleyen biri olduğunu açıklıyordu. İşlemeli keten gecelik entarisi ve kılıcını bir düello ustasının zevkiyle kullanması onun bir centilmen olduğunu kanıtlıyordu. İki ağızlı İskoç kılıcının uzunluğu dar yerde kambrayı zor duruma düşürüyordu. Bu nedenle iki ağızı değil de kılıcın ucunu kullanmak zorunda kalıyordu. Hollandalı saldırdı, sonra kılıcı birdenbire indirerek Akbaba'nın silahının altından uzandı. Kambray çelik kaldırdığı sağ kolunun altından hızla uzanınca öfkeyle ıslık çalar gibi bir ses çıkardı. Bir parmak arayla yaralanmaktan kurtulmuştu. Kılıç arkadaki panodan kıymıklar uçurdu. Hasmı dengesini bulamadan Akbaba sol kolunu hızla adamın boynuna doladı. Ona bir ayı gibi sıkıca sarıldı. Dar koridorda böyle ikisinin birden kılıçlarını kullanmaları imkansızdı. İki düşman kılıçlarını atarak boğuşmaya başladılar. Koridorun bir ucundan diğerine gidiyor, boğuşan iki köpek gibi dişlerini göstererek homurdanıyorlardı. Biri diğerinin kafasına şiddetli bir yumruk indirir ya da dirseğiyle diğerinin karnına vururken can acısı ve öfkeyle uluyorlardı. Kambrey adamlarına soluk soluğa "Kafasını kırın," dedi. "Hayvanı devirin." Kas gücü denemesinde yenilgiye alışık değildi ama diğer adam onun hakkından gelecek gibiydi. Hollandalı dizini kaldırarak Akbaba'nın kasığına vurdu. İskoçyalı tekrar uludu. "Lanet olsun, bana yardım edin, sizi korkak köpekler, şu herifi devirin." Bir elini kurtarmayı başararak kolunu Hollandalı'nın beline doladı. Sonra onu kaldırarak döndürdü. Gösterdiği çabadan yüzü kıpkırmızı kesilmişti. Hollandalı'nın arkası şimdi elindeki meşe sopayı kaldırmış bekleyen gemiciye doğruydu. Tayfa adamın çıplak başına ustalıkla ve kontrollü bir biçimde vurdu. Darbe kafatasını kıracak kadar şiddetli değildi ama onu sersemletecek kadar güçlüydü. Hollandalı'nın bacakları sanki pelteye dönüştü, adam Kamray'ın kollarına yığılıp kaldı. Kesik kesik soluyan Akbaba onu yere yatırdı. Diğer dört tayfa adama saldırdı. Kollarını ve bacaklarını tuttular, sırtına bindiler. Kamray soluk sola, "Kendine gelip bizi mahvetmeden, ganimeti parçalamadan bu köpeği bağlayın." Hollandalı bitkinlikle, "Aşağılık bir İngiliz korsanı daha," diye homurdandı. Onu yakalayan tayfalardan kurtulmak için çırpınarak aklını başına toplamak için kafasını salladı. Kamray nazik nazik, "Pis hakaretlerine katlanacak değilim," dedi. Karışmış olan kızıl sakalını düzeltti, kılıcını aldı. "İstersen bana pis bir korsan diyebilirsin ama ben İngiliz değilim. Bunu unutmazsan sevinirim." "Korsanlar, siz süprüntüler hepiniz de korsansınız." "Sen kim oluyorsun da bana süprüntü diyorsun? Şu haline bak, kıllı papan açıkta." Kavga sırasında Hollandalı'nın gecelik entarisi yukarı sıyrılmış ve belinden aşağısı açık kalmıştı. "Böyle edebe aykırı kılıktaki bir adamla tartışmam bile. Hemen elbiselerini giy. Konuşmamızı ondan sonra sürdürürüz." Kamray koşarak güverteye çıktı. Geminin denize iyice açılmış olduğunu gördü. Kapakları kapatılmış olan mahzenden boğuk haykırışlar geliyor, Hollandalılar bölmelere vuruyorlardı. Ama Akbaba'nın adamları güverteyi kontrol altına almışlardı. "İyi iş başardınız kurnaz deniz fareleri. Keselerinize bir daha bu kadar kolayca bir 50 sterlin atamayacaksınız. Kendinizi alkışlayın ve şeytana da nanik yapın." Öyle bir kükredi ki yelkenlere tırmanmış olan tayfalar bile söylediklerini duydular. Robben adası sadece bir fersah ötedeydi. Körfez önlerinde açılırken ay ışıklarının aydınlattığı sularda martıyı gördüler. "Kambrey direğe bir fener asın," diye emretti. "Kaledeki peynir kafalıların uykuları açılıncaya kadar aramızda biraz mesafe olmalı." Fener yukarı çıkarılırken martı yanıt olarak işareti tekrarladı. Sonra demir alarak ganimetin peşi sıra denize açıldı. Kamray adamlarına, "Kuzine de iyi kahvaltılık olmalı," dedi. Hollandalılar midelerine özen göstermesini bilirler. "Onları kendi zincirlerine vurduktan sonra yiyeceklerini deneyebilirsiniz." "Porsun, bu rota üzerinde ilerlemeyi sürdür. Ben aşağıya inip manifestoya bir göz atacağım. Bakalım ne yakalamışız." Hollandalı gemi subaylarının elleri ve ayakları bağlandı. Adamları ana kamerada sıra halinde yere yatırdılar. Her Hollandalının başında silahlı bir gemici bekliyordu. Kamray feneri her birinin yüzüne sırayla tutarak onları inceledi. İri yarı dövüşken subay başını kaldırarak buyurdu. Okyanuslara doluşan bütün o iblis tohumu İngiliz korsanlarıyla birlikte senin de ipin ucunda sallandığını görecek kadar yaşamak istiyorum. Bunun için Tanrı'ya dua ediyorum. Kafasının arkasına yediği darbenin etkisinden kurtulmuş olduğu belliydi. Kamray ona, İngiliz dilini iyi konuştuğunuz için sizi kutlamalıyım dedi. Seçtiğiniz sözler gerçekten şiir gibi. Adınız nedir efendim? Adım Albay Cornelius Schroeder. Hollanda Doğu Hint şirketinin hizmetindeyim. Tanıştığımıza memnun oldum efendim. Ben de Cambrai Kontu Angus Cochran'ım. Siz aşağılık bir korsandan başka bir şey değilsiniz efendim. Albay, tekrarlarınız biraz iç sıkmaya başlıyor. Sizden çok umut verici bir dostluğu bu biçimde vahvetmemenizi rica edeceğim. Sonuçta fidyeniz ödeninceye kadar bir süre benim misafirim olacaksınız. Ben Majeste Kral 2. Charles'ın izniyle yelken açan bir görevliyim. Baylar, hepiniz savaş esirisiniz. Schroeder onu aşağılarcasına, artık savaş yok diye kükredi. Siz İngilizleri güzelce patakladık, savaş sona erdi. Barış anlaşması 2 ay önce imzalandı. Cambrai Hollandalı'ya dehşetle baka kaldı. Sonra konuşmayı başarabildi. Size inanmıyorum efendim. İnanmamaktan çok zaman kazanmak için bu yola başvurmuştu. Richard Lister ona İngilizlerin Medway ve Thames'deki savaşlarda yenildikleri haberini vermiş, ayrıca kralın Hollanda Cumhuriyeti ile barış yapmaya çalıştığından da söz etmişti. Ama bu olayların üzerinden aylar geçmişti. O arada başka şeyler de olmuş olabilirdi. Bu aşağılık adamlarınıza beni bırakmalarını söyleyin. Ben de size sözlerimin doğru olduğunu kanıtlayayım. Albay Schroeder hala müthiş öfkeliydi. Cambrai adamlarına başıyla işaret etmeden önce bir an kararsızca durakladı. Sonra onu ayağa kaldırın ve bileklerini çözün dedi. Albay Schroeder ayağa fırladı. Öfkeyle kamerasına giderken karışan bıyığını düzeltiyordu. Orada ranzasının baş ucundaki ipek robe de chambre'ını aldı. Kuşağını bağlayarak yazı masasına gitti ve bir çekmeceyi açtı. Buz gibi bir tavırla Cambrai'nin yanına dönüp kalın bir deste kağıdı ona verdi. Akbaba bunların çoğunun resmi Hollanda bildirileri olduğunu gördü. Hem İngilizce hem de Hollanda dilinde yazılmıştı. Aralarında İngilizce bir gazete de vardı. Akbaba gazeteyi endişeyle açtı ve biraz uzakça tuttu. Gazetenin üzerinde Ağustos 1667 tarihi vardı. Başlık 5 santim boyunda kapkara harflerle yazılmıştı. Hollanda Cumhuriyeti ile barış imzalandı. Cambrai'nin gözleri satırlarda kayarken kafası koşullardaki bu şaşırtıcı değişikliğe uyum sağlamaya çalışıyordu. Savaş sırasında iki tarafın da verdiği izin kağıtlarının artık geçersiz olduğunu biliyordu. Bu konuda kuşkusu olsaydı bile sayfadaki 3. bölüm şüphelerini giderirdi. Savaşan iki ülkenin izinli olarak çalışan bütün korsanlarına saldırılardan hemen vazgeçmeleri ve limanlarına dönmeleri emredilmiştir. Orada amirallik mahkemelerince durum değerlendirmesi yapılacaktır. Akbaba daha fazla okumadan gözleri gazeteye dikili öylece durdu. Seçeneklerini düşünüyordu. Kırlangıç hatırı sayılacak bir ganimetti. Hazinenin değerini sadece Tanrı biliyordu. Cambrai sakalını kaşıyarak amirallik mahkemesi emirlerine karşı gelmeyi düşündü bir an. Ne olursa olsun gemiyi geri vermeyebilirdi. Büyük babasının babası ünlü bir hayduttu. Moray Kontu ve diğer soylu İskoçyalıları kraliçe Mary Stuart'a karşı destekleme akıllılığını göstermişti. Carberry tepesindeki çarpışmadan sonra Mary'yi tahttan vazgeçmesi için zorlamışlardı. Tahtta kadının küçük oğlu James'i geçirmişlerdi. Akbaba'nın atasına da kampanyada oynadığı rol yüzünden kontluk payesi verilmişti. Ondan önce bütün Cochran'lar koyun hırsızları ve sınırlara baskın yapan haydutlardı. Bu adamlar servetlerini sadece İngilizleri değil, diğer İskoç aşiretlerinin üyelerini de öldürerek yapmışlardı. Cochran kanında hala aynı şey vardı. Akbaba'nın düşünmesinin nedeni de ahlak kuralları değildi. O sadece ganimeti alıp kaçma şansını hesaplamaya çalışıyordu. Cambrai atalarıyla övünürdü ama onların dar ağacı ve celladın elinden ustalıkla kurtularak yükseldiklerini biliyordu. Son 100 yılda dünyadaki bütün denizci uluslar bir araya gelerek eski Mısır'daki firavunlar çağından beri okyanuslara musallat olan korsanlık illetini ortadan kaldırmaya çalışmışlardı. Kamray sessizce kararını vererek yakanı kurtaramazsın oğlum diye üzüntüyle başını salladı. Gazeteyi hiçbiri okuma yazma bilmeyen tayfalarına doğru tuttu. Savaşın sona ermiş olduğu anlaşılıyor. Çok yazık. Bu bayları serbest bırakacağız. Filika serdümeni yakın hırçasına, bu fidye parasını kaybedeceğimiz anlamına mı geliyor kaptan diye sordu. Evet, gerçekten öyle. Tabii Greenwich rıhtımında dar ağaçlarından sallanmayı istiyorsanız o başka. Akbaba sonra Albay Schroeder'e dönerek selam verdi. Sizden özür dilemem gerektiği anlaşılıyor efendim. Yaltaklanan bir tavırla gülümsedi. Benim bakımımdan bu aslında dürüstçe bir hataydı. Bunu affedeceğinizi umarım. Şu son ay dünya ile ilgili hiçbir haber alamadım. Albay da soğuk bir tavırla kaptanın selamına karşılık verdi. Cambrai konuşmasını sürdürdü. Kılıcınızı size iade etmek bana zevk verecek. Gerçek bir centilmen ve bir cengaver gibi savaştınız. Albay biraz daha nazik bir tavırla eğildi. Bu geminin tayfalarının serbest bırakılmalarını hemen emredeceğim. Tabii siz de Masa Körfezi'ne dönmekte ve oradan yolunuza devam etmekte serbestsiniz. Sonra kibarca sordu. Nereye gidiyordunuz efendim? Siz işe karışmadan önce Amsterdam'a hareket etmek üzereydik efendim. Ümit Burnu valisi adına fidye mektuplarını VOC yönetim kuruluna götürecektim. Vali ve bir azize olan karısı başka bir İngiliz korsanının eline düştü. Yani, albay düzeltti, izin kağıdı olan başka bir İngiliz'in eline. Cambrai ona hayretle baka kaldı. Valinin adı Petrus van de Velde mi diye sordu. Korsanların eline şirketin Stan Vastik Hayt gemisindeyken mi düştü? Onu yakalayan Sir Francis Courtney adlı bir İngiliz miydi? Albay Schroeder de şaşırdı. Gerçekten de öyle efendim. Ama siz bütün bu ayrıntıları nereden biliyorsunuz? Sırası gelince bu sorunuzu yanıtlayacağım albay. Ama önce bazı şeyleri öğrenmem gerekiyor. Standvastik Hayden ülkelerimiz arasındaki anlaşmanın imzalanmasından sonra ele geçirildiğinin farkında mısınız? Lordum gemiye el konduğu sırada ben Standvastik Hayd'daydım, bir yolcu olarak. Onun kanuna aykırı bir ganimet olduğunu tabii ki biliyorum. Son bir soru albay. Şu korsan Courtney'yi yakalamayı başarmanız, silah zoruyla Vali van de Velde ve karısını kurtarmanız ve Standvastik Hayd'daki değerli yükü Hollanda Doğu Hint şirketinin hazinesine iade etmeniz, mesleğinizde yükselmenizi ve ününüzün artmasını sağlamaz mı? Bu harika olasılık yüzünden albayın dili tutuldu sanki. Son gördüğünden beri sık sık düşündüğü o menekşe gözlü altın saçlı kadının hayali olanca canlılığı ve ayrıntılarıyla karşısında belirdi. O tatlı kırmızı dudaklardaki vaat, söz konusu külçe altın ve baharattan oluşan hazineden daha değerliydi. Lady Katinka kurtarıldığı için ona ne büyük bir minnet duyacaktı. VOC'nin yönetim kurulu başkanı olan babası da öyle. Bu eline geçen fırsatların en önemlisi olabilirdi. Albay o kadar heyecanlandı ki Akbaba'nın teklifine hafif bir selamla karşılık verebildi. Akbaba'nın gülümsemesi iyice yayıldı. O halde sizinle ikimizin de kazançlı çıkmasını sağlayacak konuları görüşmemiz gerekiyor. Ertesi sabah Martı ile Kırlangıç birlikte Masa Körfezi'ne döndüler. Gemiler topların altında demir atar atmaz albayla Cambrai karaya çıktılar. Sığ yere eriştikleri zaman bir grup tayfa omuzlarına kadar gelen suya girerek büyük bir dalganın sandalı alabora etmemesi için onu kumsala çektiler. İki adam botlarını bile ıslatmadan kumsala ayak bastılar. Kalenin kapısına doğru giderlerken dikkatleri çekecek olağanüstü bir ikili oluşturuyorlardı. Schroeder tören üniformasını giymişti. Kuşağı, kurdeleleri, şapkasının tüyleri güneydoğudan esen rüzgarda uçuşuyordu. Cambrai ise kırmızı, koyu tuğla rengi, sarı ve siyahlı eteğiyle göz kamaştırıyordu. Bu ıssız, her tarafa uzak uğrak yerinde şimdiye kadar bu kılıkta hiç kimse görülmemişti. Oradaki halk Akbaba'yı görmek için taş döşenmemiş manevra alanını doldurdu. Bebeğe benzeyen bazı cavalı köle kızlar Cambrai'nin dikkatini çekti. Aylardan beri bir kadının tesellisinden yoksundu. Kızların ciltleri cilalı fil dişi gibi parlıyordu. Siyah gözlerinde tatlı bir ifade vardı. Çoğu Avrupalı kılığına girerek süslenmişti. Dantelli korsajlarının altından küçük biçimli göğüsleri belli oluyordu. Cambrai kızların hayranlığına yolda yürüyen bir hükümdar tavrıyla karşılık verdi. Kızların en güzel ve en gençlerine doğru kurdeleli başlığını çıkardı. Alev gibi bıyığının üzerinden mavi gözleriyle onlara küstahça bakarak kızların kıkır kıkır gülüp kızarmalarına neden oldu. Kalenin kapısındaki nöbetçiler çok iyi tanıdıkları Schroeder'e selam verdiler. İki adam iç avluya girdiler. Gözünden hiçbir şey kaçmayan Cambrai etrafına bakınarak savunmanın gücünü hesapladı. Şimdi barış yapılmıştı ama birkaç yıl sonra neler olacağını kim bilebilirdi? Günün birinde bu surların kuşatılmasına komutanlık ediyor olabilirdi. Akbaba tahkimatın beş köşeli bir yıldız biçiminde oluşturulmuş olduğunu gördü. Bu insanların Anvers'teki yeni kaleyi örnek aldıkları belliydi. Her köşede bir tabya bulunuyordu. Böylece savunma güçleri kalenin surlarını korumak için ateş açabileceklerdi. Daha önce surların savunulması olanaksızdı. Dev dış duvarlar tamamlandığı zaman kaleye giriş hemen hemen imkansızlaşacaktı. Ancak bir kuşatma durumu değiştirirdi. Surları aşmak için uzun aylar boyunca temellerin altına sıçan yolu kazarak patlayıcı yerleştirilmesi gerekecekti. Ancak çalışmalar henüz tamamlanmamıştı. Yüzlerce esirle mahkum hendekte ve yarı yapılmış duvarlarda çalışıyordu. Topların çoğu avluya konmuş, henüz körfeze bakan tabyalara yerleştirilmemişti. Akbaba kaçırılmış bir fırsat diye inledi içinden. Bu durumu artık bir kazanç sağlayamayacak kadar geç öğrenmişti. Tarikattan birkaç şövalye bana yardım ettiği takdirde bu kaleyi ele geçirir ve kenti yağmalardım. Richard Lister hatta Frankie Courtney ile, yani darılmadan önce, güçlerimizi birleştirseydik üçümüz buraya rahatça yerleşebilirdik. Bütün Güney Atlas Okyanusu kontrolümüzde olurdu. Burnu dönmeye kalkışan her Hollanda kalyonunu ele geçiriverirdik. Akbaba avluda etrafına bakınırken kalenin bir bölümünün hapishane olarak kullanıldığını fark etti. Ayaklarına pranga takılmış bir dizi esir ve mahkumu kuzey surlarının altındaki zindana götürüyorlardı. Bu temellerin üzerine askeri garnizon için kışla yapılmıştı. Avluya molozlar ve inşaat iskeleleri saçılmıştı. Arkalarında VOC'nin yeşilli sarılı yelekleri olan tüfekli bir bölük cephanenin önündeki tek açıklıkta talim yapıyordu. Öküzlerin çektiği kereste ve taş dolu ağır arabalar kapılardan gürültüyle girip çıkıyor ya da avludaki kargaşaya katılıyordu. Binanın güney bölüğünün girişinde çok güzel bir araba bekliyordu. Arabaya bir çift kır at koşulmuştu. Hayvanlar öyle iyi tımar edilmişlerdi ki derileri güneşte pırıldıyordu. Arabacıyla yardımcısının arkasında şirketin yeşilli sarılı üniforması vardı. Schroeder, "Ekselans bu sabah bürosuna erken gelmiş," diye mırıldandı. "Genellikle onu öğleden önce göremeyiz. Herhalde gelişinizle ilgili haber konağa da ulaştı." Güney bölüğünün merdiveninden çıktılar ve üzerine şirketin arması oyulmuş tik ağacından kapılardan geçtiler. Zemini cilalı sarı tahtadan olan girişte bir yaver şapkalarını ve kılıçlarını aldı. Onları ön salona götürdü. "Ekselanslarına burada olduğunuzu söyleyeceğim," diyerek izin istedi ve odadan geri çıktı. Birkaç dakika sonra da geri döndü. "Ekselansları sizi şimdi görecekler." Valinin kabul salonunun yarığa benzeyen dapdar pencereleri körfeze bakıyordu. Odada ağır Hollanda eşyalarıyla doğuya özgü sanat eserleri garip bir biçimde birbirlerine karışmıştı. Cilalı zemine çok renkli Çin halıları serilmiş, vitrinlere zarif porselen eşyalar dizilmişti. Bunların o çok belirgin renkli sırlarından Ming hanedanına ait oldukları anlaşılıyordu. Vali Kleinhans orta yaşın sonlarında hazımsızlık çeken uzun boylu bir adamdı. Ömrü tropiklerde geçtiği için cildi sarımsı bir renk almıştı. Yüzü görevlerinin ağırlığı yüzünden buruşup kırışmıştı, iskelet gibiydi. Gırtlak kemiği öylesine çıkıktı ki insan bunun deforme olduğunu sanıyordu. Büyük peruğu suratına göre fazla genç işiydi. "Albay Schroeder." Vali subayı soğuk bir tavırla selamladı. Altlarında sarı torbalar olan soluk renkli gözlerini akbabadan ayırmıyordu. "Bu sabah uyandığım ve geminin körfezde olmadığını gördüğüm zaman iznim olmadan Hollanda'ya doğru yola çıktığınızı sandım." "Özür dilerim efendim, bu konuda ayrıntılı bir açıklama yapacağım. Ama önce bir İngiliz soylusu olan Cambrai kontunu takdim edebilir miyim?" Akbaba "İngiliz değil, İskoç," diye homurdandı. Ancak bu soyluluk ünvanı Vali Kleinhans'ı etkilemişti. Grameri düzgün bir İngilizce ile konuşmaya başladı. Sadece gırtlağından gelen kalın sesi etkiyi biraz azaltıyordu. "Ümit burnuna hoş geldiniz diyorum Bay Lord. Lütfen oturun. Size hafif bir içki ikram edebilir miyim? Biraz Madeira şarabı." Vali, Akbaba ve Albay yüksek arkalı berjerlerden bir daire oluşturarak oturdular. Ellerindeki uzun saplı kadehlerde kehribar rengi şarap vardı. Schroeder Kleinhans'a doğru eğilip, "Size anlatacaklarım çok nazik şeyler efendim," diyerek etrafta bekleyen hizmetkarlara ve yavere bir göz attı. Vali ellerini çırpınca hepsi rüzgarın sürüklediği dumanlar gibi gözden kayboldular. Meraklanan vali başını Schroeder'e doğru uzattı. "Şimdi albay, bana açıklayacağınız sır nedir?" Schroeder konuşurken valinin kasvetli suratı açgözlülük ve beklentiyle aydınlandı. Ama albay sözlerini sona erdirdiğinde Kleinhans mahsus, isteksiz ve kuşkucu bir tavır takındı. Cambrai'ye, "Courtney denilen bu korsanın hala onu son gördüğünüz yerde demirli olduğunu nasıl bilebiliriz?" diye sordu. Akbaba durumu açıkladı. Daha 12 gün önce çalınan kalyon, yani Stanvastikheit, kalafata çekilmişti. Bütün yükü boşaltılmış, ana direği sökülmüştü. "Ben bir denizciyim. Emin olun Courtney 30 günden önce denize açılmaya hazır olamaz. Yani hazırlık yapmak ve ona saldırmak için 2 haftadan daha fazla bir zamanımız var." Kleinhans başını salladı. "O alçağın saklandığı yer hangi tarafta?" Vali bu soruyu kayıtsızca sormuştu ama humma yüzünden akları sararmış, gözleri parlıyordu. Akbaba bu soruyu alaycı bir gülümsemeyle geçiştirdi. "Onun çok iyi saklandığından emin olabilirsiniz. Adamlarınız benim yardımım olmadan onu kıstıramazlar." "Anlıyorum." Vali kemikli parmağıyla burnunu karıştırdı. Başını kaldırmadan yine kayıtsızca konuşmasını sürdürdü. "Tabii siz sonuçta bu korsanın yuvasını dağıtmakla ilgili ahlaki ve zorunlu görevinizi yerine getiriyorsunuz. Onun için de bir ödül istemezsiniz sanırım." Cambrai evet der gibi başını salladı. "Hiçbir ödül istemiyorum. Sadece ettiğim masraf ve harcadığım zamanı telafi için az bir miktar yeterli olur." Kleinhans, "Kalyonun yükünden kurtarabildiklerimizin %1'i diye önerdi. Cambrai itiraz etti. "Ben o kadar da az demedim. Yükün yarısını düşünüyordum." "Yarısını mı?" Vali Kleinhans doğruldu ve yüzünün rengi eski parşömenlerininkine dönüştü. "Herhalde şaka ediyorsunuz." Akbaba, "Emin olun efendim," dedi. "İş paraya geldi mi ben pek ender şaka yaparım. Kızını fidye ödemek zorunda kalmadan şirketinizin genel müdürüne götürdüğünüz zaman onun size ne derin bir minnet duyacağını hiç düşündünüz mü? Bu kadarı bile emekli aylığınızın arttırılmasını sağlar. Tabii baharat ve külçe altından oluşan yükü hesaba katmıyorum." Vali Kleinhans bunu düşünürken diğer burun deliğini araştırmaya başladı ve bir şey de söylemedi. Cambrai ikna edici bir tavırla sözlerini sürdürdü. "Tabii Van de Velde o ahlaksızın elinden kurtulup buraya geldiğinde görevlerinizi ona devredersiniz. Uzun ve sadık hizmetinizin ödüllerini sizi beklediği Hollanda'ya dönebilirsiniz." Albay Schroeder ona valinin şirket adına 30 yıl çalıştıktan sonra emekliye ayrılmayı iple çektiğini söylemişti. Bu heyecan verici olasılık Kleinhans'ı etkiledi ama sesi aşındı. "Bulunan yükün 1/10'u ama buna yakalanacak ve köle olarak satılacak korsanların bedeli dahil değil. 1/10, son teklifim bu." Cambrai üzüntülü bir tavır takındı. "Ödülü mürettebatımla paylaşmam gerekiyor. 1/4'den daha azını düşünemem." Kleinhans hırıltılı bir sesle 1/5 dedi. "Kabul." Cambrai sonuçtan memnundu. "Tabii körfezde demirli olan deniz kuvvetlerine ait firkateyne ihtiyacım olacak. Tüfekli askerlerinizden oluşan 3 bölüğe de. Onlara Albay Schroeder komuta edecek. Kendi gemime kartuş ve barut tozu gerekli. Su ve diğer erzağı da unutmayalım." Albay Schroeder'in zorlu çabalarının sonucu ertesi gün akşama doğru her biri 90 askerden oluşan 3 bölük gemiye binmek için kalenin surlarının dışındaki talim yerinde bekliyordu. Subaylar, çavuş ve onbaşıların hepsi de Hollandalıydı. Ama tüfekli askerler karışıktı. Malezyalı Malakkalar, burundaki kabilelerden getirilen Hotantolar, şirketin Seylan'daki topraklarından Sinhalez ve Tamiller. Adamlar silahlarının ve sırt çantalarının ağırlığı altında kambur gibi eğilmişlerdi. Ama işin garip yanı hepsi de yalın ayaktı. Cambrai yassı siyah şapkalı, yeşil yelekli ve beyaz çapraz kemerli adamların silahlarını sürükleyerek kapılardan çıkışlarını seyrediyordu. "Ekşi ekşi, yürüyüşleri güzel," dedi. "Aynı güzellikle savaşacaklarını da umarım. Ama Frankie'nin deniz fareleriyle karşılaştıkları zaman biraz şaşıracaklar sanırım." Akbaba martıda sürüyle eşyası olan bir tek bölüğü taşıyabilecekti. Üstelik güverteler kalabalık ve rahatsız olacaktı. Özellikle yolda fırtına patladığı takdirde. Diğer iki piyade bölüğü donanmaya ait firkateyne bindi. Onların yolculuğu daha rahat geçecekti. Çünkü Sonne Vogel, yani güneş kuşu, büyük ve hızlı bir gemiydi. Firkateyni Kentish Knock çarpışması sırasında Hollandalı amiral de Ruyter, Oliver Cromwell'in filosundan ele geçirmişti. Gemi buruna gelmeden sadece birkaç ay önce de Ruyter'in Thames'e yaptığı saldırı sırasında kullanılmıştı. Parlak siyah boyası, bembeyaz süsleriyle güzel ve biçimliydi. Güneş kuşunun yelkenlerinin Hollanda'dan yola çıkmadan önce yenilendiği kolaylıkla anlaşılıyordu. Bütün yelken ve halatları yepyeniydi. Mürettebatın çoğunu İngiltere ile girişilen son iki savaştan dönen gaziler oluşturuyordu. Hepsi de savaş deneyimi görmüş usta dövüşçülerdi. Firkateyn'in komutanı Kaptan Riker de derin denizlerde dolaşan sert ve sağlıklı bir gemiciydi. Son zamanlara kadar düşman saydığı ve açgözlü bir korsan olarak gördüğü birinin emrine girmek hiç hoşuna gitmemişti. Bunu da saklamıyordu. Cambrai'ye karşı soğuk ve düşmanca bir tavır takınıyor, onu aşağı gördüğünü belli ediyordu. Güneş kuşunda bir savaş toplantısı yapmışlardı ama pek de iyi gitmemişti. Cambrai gidecekleri yeri açıklamaya yanaşmamıştı. Riker ise her öneriye itiraz etmiş, yapılan her teklifi tartışmıştı. Operasyon daha Masa Körfezi'nden hareket etmeden önce hepten sona erme tehlikesiyle karşılaşmıştı. Bunu ancak Albay Schroeder'in araya girmesi önlemişti. Akbaba firkateynin sonunda demir almasını büyük bir rahatlamayla seyretti. Geminin küpeştesine dizilmiş olan 200 kadar asker, kıyıdaki parlak renkli giysili ya da yarı çıplak otanto kadınlarına sevgiyle el salladılar. Firkateyn küçük martının peşi sıra körfezin girişine doğru ilerledi. Martı'nın güvertesine de piyade erleri doluşmuştu. Onlar da el sallıyor, gevezelik ediyor, dağda ve kumsaldaki belirli yerleri birbirlerine gösteriyorlardı. O arada rüzgar altı kıyısından uzakta olan Martı'daki tayfaların çalışmalarını da engelliyorlardı. Gemi aslan kafasının altındaki burnu döner ve Atlas Okyanusu'nun haşmetli ilk dalgasını hissederken gürültücü yolcular garip bir biçimde sessizleştiler. Martı yelkenleri ayarlayarak doğudaki geniş açıklığa doğru giderken tüfekli askerlerden ilki teknenin yanına koştu. Rüzgarın tam ortasına sarı kusmuğunu püskürttü. Rüzgar kusmuğu zavallının rengi uçmuş suratına çarpar ve yeşil yeleğine son yemeğinin safralı kanıtlarını sıçratırken mürettebat katılarak güldü. Bir saat içerisinde diğerleri de ilk askeri izlediler. Güverteler Neptün'e verdikleri bu adaklar yüzünden son derecede kaygan ve tehlikeli bir hal aldı. Akbaba da bu yüzden tayfalara tulumbaların başına geçmelerini, hem güverteleri hem de yolcuları yıkamalarını emretti. Akbaba Albay Schroeder'e, "Çok ilginç birkaç gün geçireceğiz," dedi. "Gideceğimiz yere eriştiğimiz zaman bu güzellerin karaya çıkacak güçleri olacağını umarım." Daha yolun yarısına erişmeden Cambrai'nin şaka yollu söylediği sözler korkunç bir gerçeğe dönüştü. Askerlerin çoğu ölmüş gibiydi. Güvertede cesetler gibi yatıyorlardı. Kusmak için midelerinde bir şey kalmamıştı artık. Kaptan Riker işaretle güneş kuşundakilerin de daha iyi durumda olmadıklarını açıkladı. Akbaba firkateyne bir haber yollayan Albay Schroeder'e, "Bu adamları güverteden doğru savaşa gönderirsek Frankie'nin çocukları onları yer. Kemiklerini tükürmek zahmetine de katlanmazlar." Gemi hız kesince Kaptan Riker hafif yelkenli filikasıyla yeni savaş planını görüşmek için geldi. Ama öfkeyle ve kibar olmayan bir tavırla. Cambrai gölün ve boğazın iki yanındaki kıyıların bir haritasını çizmişti. Üç adam bunu Martı'daki küçük kamerada incelediler. Nereye gidecekleri açıklandığı için Riker'ın öfkesi geçmişti. Tabii harekete geçmek ve ödül alma hayaliyle Cambrai'nin bir kadehe koyduğu viskinin de etkisi olmuştu. Akbaba'nın açıkladığı planı ilk kez kabul etti. "Şurada bir burun var. Gölün girişinden 8-9 fersa ötede." Akbaba elini haritanın üzerine koydu. "Bu rüzgar devam ederse sular sakin olur. Yani rüzgar altında. O zaman filikaları kıyıya yollayabiliriz. Albay Schroeder ve askerlerini karaya çıkarabiliriz. Sonra o korsanın yuvasına doğru ilerlemeye başlar." Kızıl kıllı parmağıyla haritadaki bir yeri işaret etti. "Karada geçirecekleri süre ve yürüyüş adamlarının mide bulantısından kurtulmalarını sağlar. Courtney'nin inine eriştikleri sırada iyice canlanmış olurlar." Riker öğrenmek istedi. "Korsanlar gölün girişine bir savunma sistemi kurdular mı?" "Burada ve burada topları var. Boğaza doğru dönük bunlar. Kamray boğazın iki yanına çarpı işaretleri çizdi. Bu toplar çok iyi korunuyorlar. Onun için boğaza giren ya da çıkan bir geminin açacağı karşı ateşin hiçbir etkisi olmaz. Bir an durdu. Martı'nın kampa yaptığı başarısız saldırıdan sonra gölden kaçarken o topların kendisini ne büyük bir gürültüyle uğurladıklarını hatırlamıştı. Riker'ın yüzünde ciddi bir ifade belirdi. Gemisinin karada yuvalanmış topların yakından saldırısına uğraması ihtimali hiç hoşuna gitmemişti. Schroeder, batı tarafındaki topların icabına bakarım diye onlara söz verdi. Küçük bir müfrezenin kayalardan aşağıya inmesini sağlarım. Herhalde onlara arkadan saldırılmasını beklemiyorlar. Ancak boğazı aşarak doğu burnundaki toplara erişemem. Riker söze karıştı. Ben de o topları saf dışı bırakmak için bir baskın grubu yollarım. Tabii saldırımızı koordine etmek için bir işaret sistemi oluşturmamız gerekir. Üç adam bir saat daha çalışarak gemilerle kara arasında iletişim sağlanması için flama ve dumanla verilecek işaretleri tespit ettiler. Artık Schroeder'le Riker'ın kanı sanki kaynamaya başlamıştı. Çarpışmada şan ve şeref kazanma fırsatını yakalamak için birbirleriyle yarışıyorlardı. Akbaba ise mutlu mutlu bu kahramanlar benim işimi görmek için sabırsızlanırlarken neden kendi gemicilerimi tehlikeye atayım diye düşünüyordu. Sonra yüksek sesle sizi kutlarım baylar dedi. Harika bir planlama bu. Albay Schroeder ana piyade gücünü ormandan geçirinceye ve korsan kampına arkadan hücum etmek için vaziyet alıncaya kadar toplara yapılacak saldırıyı bekleyeceksiniz. Schroeder heyecanla evet öyle diyerek başını salladı. Ama burunlardaki toplar saf dışı bırakılır bırakılmaz gemileriniz boğazdan geçerek korsanların kampına ateş açacak. Böylece şaşırtmaca yapmış olacak. Bu korsanlara karada arkadan saldırmam için bir işaret olacak. Kamray size tam destek vereceğiz diye onayladı. Ama kendi kendine keyifle şan ve şerefe ne kadar susamış dedi. Bir amcaya yakışacak bir tavırla albayın omzuna vurmamak için kendini zor tuttu. Sonra düşünceli bir tavırla Kaptan Riker'a baktı. Şimdi geriye güneş kuşunun birliği boğazdan geçirerek göle sokması ve o arada da Frankie'nin ormanın kenarındaki toplarını daha çok kendi üzerine çekmesi kalıyordu. Frankie yenilmeden önce Firkateyn'in ağır hasara uğraması kendi lehine olabilirdi. Savaşın sonunda denize açılacak tek gemi Akbaba'nınki olduğu takdirde sıra ganimetin pay edilmesine geldiği zaman kendi şartlarını ileri sürebilecekti. Kamray azametli ve gösterişli bir tavırla ''Kaptan Riker'' dedi. ''Bölüğü kendi küçük cesur martımla göle sokma şerefinin bana verilmesini istiyorum. Önden gitmenize izin verirsem benim haytalar beni hiçbir zaman affetmezler.'' Riker dudaklarını inatla süzdü. Soğuk bir tavırla ''Güneş kuşunda daha ağır silahlar var efendim.'' diye yanıt verdi. ''Gemim düşmanın toplarına daha iyi dayanabilir. Göle girişim benim komutamda yapılmasına izin vermeniz için ısrar edeceğim.'' Akbaba, işte bu da tamam diye düşündü. Ama isteksizce razı oluyormuş gibi başını eğdi. Üç gün sonra Albay Schroeder'i ve onun deniz tutmuş üç bölüğünü ıssız bir kıyıda karaya çıkardılar. Tüfekli askerlerin düzensiz bir sıra halinde Afrika'nın vahşi ovalarına doğru ilerlemelerini seyrettiler. 14. Ayrımın sonu. Sayfa 182.